Ayrım 8, Altın Aslan, Wilbur Smith, sayfa 75. Judith midesi bulandığı için yataktan kalktı. İçine kusmak için tek bulabildiği şey bir lazımlık oldu. Bu bulantı hayatını kurtardı. Sisten çıkan koyu gölgelerin kaptan köşkünün penceresinden tırmanıp Golden Buh'un kıç tarafına çıktığını bu sayede gördü. Derken içlerinden biri ayağını dayayıp kendini geriye itti ve tırmanma ipinde bir sarkaç gibi sallanarak kameranın camını kırıp içeri daldı. Judith de onu bekliyordu. Üzerinde sadece gecelik vardı ama kılıcı elindeydi. Buh'a binmeden evvel ne giyeceğiyle ilgili yaşadığı tereddüt hayatını kurtarmıştı. Çünkü normal şartlarda ambara götürülen sandığa koyacağı kaskara kılıcını kameraya yerleştirilen seyahat çantasına almayı tercih etmişti. Pencereden giren ilk adam daha kamera güvertesine ayak basamadan kaskaranın ucunu boğazında buldu. Judith kılıcı geri çektiğinde adam yere düştü. Judith bir dansçı gibi yaralı arkadaşına takılıp tökezleyen ikinci saldırganın etrafında döndü. Ardından adamın sırtına nişan alıp şiddetli bir darbeyle böbreklerinden birini yararak kolunu indirdi. Adam yere yığılıp ayaklarının dibinde kanlar içinde haykırarak kıvranmaya başladı. Şimdi kameraya daha fazla adam doluşmaya başlamıştı. Judith köşeye sıkışma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu fark etti. Çünkü yere devirdiği adamlar bariyer oluşturmaya başlamış, onunla kamera kapısı arasındaki yolu kısmen kapatmışlardı. Dövüşmeye devam ederek hızla kapıya doğru ilerledi. Kılıcını iki yana sallayarak siper alıp sayıları artan adamlara karşı kendini savunmak için mücadele etmeye çalıştı. Sol kolunun üzerinden gelmekte olan bir darbeyi engelledi. Sonra kavisli kılıcını savurdu ve elinin tersiyle yaptığı hamleyle adamın kolunu neredeyse ikiye bölecek şekilde yardı. Judith'in zihni kargaşanın tam ortasında bile dingindi. Sıkı dövüş deneyimi ona hayatta kalmanın ilk şartının herkes öfke, panik ve korkunun zihinlerini ele geçirmesine izin verirken odaklanma ve düşünme yeteneğini korumak olduğunu öğretmişti. Düşmanı incelemek, gözlerinin içine bakmak, aklını okumak. Judith canı için mücadele ederken tek tek bunları yapıyordu. Düşmanların da gördüğü şey çaresizlikti. Bunlar yabani, gözü dönmüş, aç adamlardı. İçlerinden biriyle karşılıklı 3-4 kez kılıç salladığında, kılıç kullandıkları kollarındaki kuvvetin azaldığını ve güçlerinin düştüğünü hissedebiliyordu. O Afrika'nın evladıydı. Açlık nedir biliyordu. Aç bir adam gördüğünde bunu anlayabiliyordu. Bu saldırganlar her kimse kaybedecek hiçbir şeyi olmayan birinin vahşi öfkesiyle saldırıyordu. Yukarıdaki güverteden gelen silah seslerini ve savaş naralarını duyabiliyordu. Hal ve adamları da canları için mücadele ediyordu. Biliyordu, hazırlıksız yakalanmışlardı. Golden Buh'un kaderi bir kılıcın ucunda asılıydı. Düşmanın gücünün azalacağı ana dek dayanabilirlerse zafer onların olabilirdi. Ve kazanmak zorundaydılar. Judith hayatta kalmak zorundaydı. Kendisi için değil, karnında taşıdığı çocuk için. İçinde kabaran yeni bir his vardı. Bir aslanın yavrusu için duyduğu tutkulu müdafaaydı bu. Kendisine meydan okuyan bu adamlara teslim olmayacağını, olamayacağını biliyordu. Kameranın kapısına ulaşana dek iki kişiyi daha yere serdi. Dışarı fırlayıp kapıyı arkasından kapatarak birkaç değerli saniye kazandı. Onu üst güverteye çıkaracak merdivenlere atıldı ve her an birinin ayak bileğini tutuvermesine hazırlıklı basamakları tırmandı. Koşarak kıç güvertesine, mizana direğinin altına çıktı ve yön tayini yapıp savaşın ne durumda olduğunu görmek için etrafına bakındı. Judith orada bir saniye bile durmamıştı ama o bir saniye bile fazla uzundu. Birdenbire iki elin biri belinden diğeri boynundan kendisini kavradığını hissetti. Eller onu havaya kaldırdı. Judith kendisini yakalayan adamdan kurtulmak için çılgın gibi ellerini kollarını sallamaya başladı. Ama işe yaramadı. Onun bu çabaları adamı eğlendirmişe benziyordu. Gülerek bağırdı. ''Kapitain, kek eins wat if gewonden?'' Judith Felemenkçe bilmiyordu ama söz konusu dilin Felemenkçe olduğunu ve adamın kaptana seslendiğini anlaması zor olmadı. Halı onun hayatını Golden Buh uğruna bile tehlikeye atmayacağını bilecek kadar iyi tanıyordu. Kısaca onu tutan kişi geminin kaderini de elinde tutuyordu. Judith'in kolları hareketsiz iki yana düştü. Kılıcını güverteye bıraktı. Savaş kaybedilmişti ve bu tamamen onun yüzündendi. Savaşın harareti halın üzerindeydi. Judith'in arkasında beliren ve bostan korkuluğunu andıran uzun zayıf adamı görmüştü. Judith'in bu tehdidin farkında olmadığını anlamış, onu uyarmak için bağırmıştı. Gel gelelim sesi savaşın gürültüsü içinde kaybolmuştu. Hal ve Judith'in arasında Amadoda üyeleri ve Hollandalılar vardı. Kalabalığa dalıp kendine yol açmaya çalışarak üzerine yönelen kılıç darbelerini bertaraf etti. Mümkün olduğunca çabalayarak boş yere Judith'e seslendi. Fakat çelik ve insan kalabalığının alevlerin arasından geçmeyi başardığında çok geç kaldığını gördü. Adam şimdi bir kolunu Judith'in göğsüne dolamış ve boğazına da bir bıçak dayamıştı. Çopur suratını kokusunu içine çeker gibi başına yaslamıştı. Önlerinde üzerinde kenarları ipek bir yelek ve çoğu denizcinin giydiği bez içlik yerine kaliteli kumaştan bir pantolon olduğundan halın Hollandalıların kaptanı olduğunu düşündüğü bir adam duruyordu. Adam ilerleyip büyük keçe şapkasını başından çıkararak ve onu güvertede asılı duran dumanın içinde sallayarak rütbesini doğruladı. Güneş artık doğu taraftaki ufukta iyice belirginleşmiş ve sabah pusunu dağıtmıştı. Hal daha geç gelseler daha gemiye ayak basamadan onları öldürmüş olacağını düşündü. Anlaşılan talih düşmandan yanaydı. İngilizler diye haykırdı Hollandalı kaptan. Adamların dikkatini çekmek için hala şapkasını sallamaya devam ediyordu. Bu çılgınlığa bir son verin. Daha fazla kan dökülmesine gerek yok. Aksanı yoğundu ama İngilizcesi iyiydi. Kaptanınız nerede? Hal öne çıktı. Kana bulanmış kılıcı hala havada duruyordu. Ama niyeti onu rakibine karşı kullanmak değildi. Savaşın bittiği algısı yavaş yavaş etrafa yayıldı. Fakat bitme nedeni hala çoğu savaşçı için belirsizdi. Kimisi acı içinde feryat eden adamlar soluk soluğa bir halde dövüşmeyi bıraktılar. Bir adam kesilmiş sol kolunu sağ elinde tutuyor, nasıl olduğunu anlamaya çalışırcasına koluna bakıyordu. ''Ben Golden Bow'un kaptanıyım, ismim Henry Courtney'' diye anons etti Hal, kılıcıyla Hollandalı kaptanı göstererek devam etti. ''Ve siz bayım, bir kadını tehdit ederek avantaj kazanmaya çalıştığınız için korkaksınız.'' Hollandalı bunun üzerine kaşlarını çattı, sonra arkasına baktı. ''O kadın bir erkek gibi dövüşüyordu.'' O yüzden belki de ona bir erkek gibi muamele etmeliyiz. Kaptan omuzlarını silkti ve yüzü dostane bir ifadeye büründü. Ne önemi var ki ha? Bu anlamsız savaşı bırakıp konuşalım. Hal kararsızlık içindeydi. Önceki aşkı Sukiye'ne hamileyken zehirli bir bıçakla gözlerinin önünde öldürülmüştü. O ve bebeği kollarında ölmüştü. Judith'in de aynı kaderi paylaşmasını ve bir çocuğunun nefes bile alamadan yok edilmesini istemiyordu. Fakat uğruna onca savaş verdiği gemisinden ve diğer her şeyden nasıl vazgeçecekti? Bu onu nasıl bir kaptan yapardı? İçgüdüsel olarak başını kaldırdı ve babası Sir Francis'in gururlu, kararlı ve korkusuz bir adayla orada durup her zamanki gibi onu kendi yüksek kriterlerine göre yargılarken görecekmiş gibi kıç güvertesine doğru baktı. Fakat hala yapması gerekeni söyleyecek bir hayalet yoktu. Golden Bow onun gemisiydi ve o bu geminin kaptanıydı. ''İsmim Tromp ve Delft'in kaptanıyım.'' Görünen o ki dedi Hollandalı dudakları hafif bir tebessümle kıvrılarak, bu güzel gemi Golden Bow'un da. Trump'un adamları bunun üzerine sevinçle haykırdı. Aynı anda Bow'un mürettebatı lanetler savurarak diğerlerini katletmek için kendilerine bir şans daha versin diye kaptanlarına seslendi. Alt taraftan daha yeni gelen adamlar vardı. Ellerinde pırıl pırıl kılıçları ve temizlenmiş tabancalarıyla şafağın ışığında gözlerini kırpıştırarak bu manzarayı izliyorlardı. Halın ağzından çıkacak tek bir sözcükle birlikte Bow'un güvertesi yeniden bir savaş meydanına dönüşebilirdi. Ama o zaman aşkı Judith ve doğmamış bebeği ölebilirdi. ''Sayıca beşe bir fazlayız Kaptan Trump'' diye bağırdı Hal. Judith için hissettiği çaresizliği gizlemeye çalışarak ve onun da bunu görmemesini umarak. Bir kaptan için kararlı ve soğukkanlı görünmek önemliydi. ''Ama yine de savaşmayı bıraktınız'' dedi Trump. ''Bu da bana bu kadına zarar gelmemesi için her şeyi yapabileceğinizi söylüyor. ve her ne kadar bir centilmen olduğunuzdan emin olsam da bence kılıcınızı durdurmanızın tek sebebi sadece centilmenlik değil. Bu kadın sizin kalbinizi çalmış, doğru değil mi? Hal o sırada Judith'le göz göze geldi. Şafağın ilk ışıklarında dahi o gözlerdeki gücü görebiliyordu. Çopur suratlı adam onun kulağına çirkin laflar umurdanırken bakışlarında korkudan eser yoktu. Sadece soğuk bir kararlılık vardı. ''Onu öldüreceğini sanmıyorum kaptan.'' dedi Abole halın sağ omzunda soluyarak. ''Bunu yaparsa hem kendisinin hem de adamlarının kesin surette öleceklerini biliyor.'' ''Bırakın da köklerini kazıyalım kaptan!'' diye bağırdı Bahun Lostromalarından biri olan Robert Moon. ''Evet, onların beş para etmez ciğerlerini köpek balıklarına yedirelim!'' diye aykırdı diğer Lostroma John Lovell, kılıcını kaptan Trump'a doğrultarak. Hal beynini zorluyor, gemisi ve mürettebatıyla sevdiği kadın ve çocuğu arasında bir çıkış yolu bulmaya çalışıyordu. ''Ona zarar vermelerine nasıl müsaade ederim Aboli?'' diye fısıldadı Hal. Tam kılıcını indirmek üzereyken Judith başını arkaya attı ve kendisini tutan adamın burnunu çekiçle vurulmuş bir yumurta kabuğu gibi paramparça etti. Adam acıyla inleyerek onu bıraktı ve içgüdüsel olarak ellerini kaldırıp burnuna, kanlı yüzüne götürdü. Bıçağı yere düştü. Judith saniyenin onda biri hızla kendi kılıcını yerden alıp keskin tarafıyla adamın midesini yardı ve trompa doğru atıldı. Kaptanın dikkati Hal'in üzerindeydi. Arkasında olanlara tepki vermekte gecikti. O arkasını dönene dek Judith aralarındaki mesafeyi aldı ve kaptan daha kendi kılıcını çekemeden kılıcının iğne gibi keskin ucunu adamın boğazına dayadı. Bunu gören Hollandalılardan bir kısmı ölmek veya savaşmaktan başka çareleri olmadığını düşünerek Hal'ın adamlarının üzerine atıldı. Fakat anında öldürüldüler. Geri kalanlarsa dizlerinin üzerine çökerek kılıçlarını ve baltalarını başlarının üzerine kaldırdılar. ''Bitti kaptan!'' dedi Abole. Sonra da Judith'i yakalayan adamın boğazını kesmek üzere öne eğildi. Fakat adam çoktan yere düşmüştü. Bağırsakları bacaklarının arasında parıldayan bir bulamaç halinde yatıyordu. Judith'in hayatının tehlikeye düştüğünü görmek, neredeyse gemisinden ve onunla birlikte onurundan vazgeçme noktasına gelmenin verdiği suçluluk, Hal'ı kontrol edilemez bir öfkeye sürüklemişti. Trump'ı devirmeye hazır uzun adımlarla ilerlerken Abole kocaman eliyle onu omzundan tuttu. "Bitti," dedi tekrar. Hal yırtıcı öfkesini bastırdı. Kollarındaki ve bacaklarındaki kaslar titrerken bir süre öylece durdu. Ardından Judith ve kaptan Trump'a doğru yürüdü. Kaptan kılıcının sapını ona uzattı. Judith kaskı arasını hala onun boğazında tutuyordu. ''Teslim oluyorum kaptan Courtney,'' dedi Hollandalı Hal'ı görme niyetiyle aşağı burnunun ucuna doğru bakarak. Boğazına dayanmış kılıçtan dolayı başını oynatmaya cesaret edemiyordu. ''O kadar çabuk değil.'' diye tısladı Hal. Kılıcı onun elinden kapıp arkasında duran Aboli'ye seslendi. ''Gemimi alacağınızı sanmanız tam bir budalalık.'' Hal Judith'e baktı. Judith ona ve bebeğine bir zarar gelmediğini belirten bir baş işareti yaptı. Birbirlerine sarılıp sevişerek hayatta kalmalarını kutlayacak zamanları olacaktı. Ama şimdi sırası değildi. ''Ben hırslı bir adamım Kaptan Courtney,'' dedi adam son derece rahat bir tavırla. Sanki onu sayıca üstün mürettebata sahip, çok daha büyük ve daha iyi silahlanmış bir gemiye saldırmaya iten açlık değil de hırsıymış gibi. ''Hırsınız çok şeye mal oldu bayım,'' dedi Hal, öfkesini dizginlemeye çalışarak. ''Bir savaşçı zaferde sabır göstermek zorundadır,'' demişti bir kez babası. ''İntikam güdüsüne yenilmemeli, hoşgörü göstermek için sabırlı olmalıdır.'' Fakat büyük bir hata söz konusu olduğunda en asil savaşçı bile bunu görmezden gelmemelidir. ''Ülkelerimiz arasındaki ateşkesi bozdunuz Kaptan Trump,'' dedi Hal bir mendille kılıcındaki kanı silerken. ''Ateşkes mi vardı?'' diye sordu Trump. ''Ateşkes bir yıldır devam ediyordu. Şaşırmış gibi görünmesi kabul edilebilir değildi.'' ''Seni yalancı peynir kafalı,'' dedi olanları daha iyi görebilmek için ana direğin çarmıklarına tırmanan mürettebattan biri. ''Eh, ateşkes istemeyen tek kişi siz değilsiniz Kaptan Trump,'' dedi Hal. ''Lanet olası bir korsanlık fermanım olsaydı Hollandalıların peşini bırakmazdım. Babam gibi ben de onların başına bela olur, iki gün önce sizi ilk gördüğüm an geminizi batırırdım.'' O halde ülkelerimizin anlaşmazlıklarını bir yana bıraktığına sevindiğimi kabul etmeliyim dedi Tron. Hal'ın birçok kızı esir ettiğine emin oldu rahat ve çapkın bir tebessümle. Trump'un yüzü açlıktan çelimsiz görünüyordu ama Hal kum sarısı saçları, Hint okyanusu rengindeki gözlerinden onun yakışıklı bir adam olduğunu anlayabiliyordu. Hal artık Aboli'nin haklı olduğundan neredeyse emindi. Trump Judith'i asla öldürmeyecekti. Adam zarlarını sallamış ve kaybetmişti. Şimdi deniz kanunlarına göre Hal'ın esiriydi. Gemisi Delft de ona aitti. Hollandalılar iki filikayla gelmişti. Hal onları inceleyince burnuna daha evvel gelen hafif katran kokusunu hatırladı. Gecenin karanlığında görünmemek için yelkenlerini siyaha boyamışlardı. Trump'un yaptığı epey cesurcaydı. Hal gemiye çıkmak üzere bir birlik göndermek yerine adamın cephede bizzat savaşmasını takdir etmişti. Şayet Amadoda üyeleri güvertedeki yataklarından fırlayıp panter gibi savaşmasalardı, düşman gizlice hareket edip Golden Book'u ele geçirebilirdi. Ve bir de Judith vardı. Onun cesareti ve savaşçılık becerileri olmasaydı Hal gemisini Trump'a bırakabilirdi. Kalbi şimdi sevgilisine duyduğu gururla yanıp tutuşuyordu. Bu gurur mürettebatını ve onların Judith'e olan saygılarını düşündüğünde daha da büyüyordu. Onu zaten seviyor, hayranlık duyuyorlardı. Ama şimdi neler yapabileceklerine kendi gözleriyle tanık olmuşlardı. Judith belki de onları korkutacak derecede saygılarını kazanmıştı. Çok azı onun gibi dövüşen bir kadın görmüştü. Hasar almış kaptan kamerasında onun yıkıp devirdiği saldırganlar olduğuna dair haberler dolaşmaya başlamıştı. ''Git de dinlen aşkım'' dedi Hal ona. Bu arada koca Daniel ve Aboli, Trump'ı ve sağ kalan adamlarını bağlıyor, bir diğer Lostromo William Stanley, Boh'un mürettebatına her iki tarafın ölülerini toplatıyordu. ''Bir daha adam öldürmek zorunda kalmamak için dua etmiştim'' dedi Judith. Doğmamış bebeklerinin onun günahlarıyla lekelenmesinden çekinircesine. Kanlı elini karnındaki hafif şişkinliğin üzerine koydu. ''Gemiyi kurtardın sevgilim'' dedi Hal yumuşak bir sesle. ''Onu benim yüzümden kaybedeceğini düşünüp korktun'' diye karşılık verdi Judith. Ardından Boh'un en alt güvertelerine doğru götürülen tutuklulara baktı ve bir elini Hal'ın koluna koydu. ''Onlara zarar verme. Bugün başka ölüm olmayacak.'' diyerek onu temin etti Hal. Doğuya, okyanusu kan kırmızı ve altın renklere boyamak üzere bir bulut kümesinin ardında yükselen alevden bir küre halindeki güneşe bakarak. ''Tabii şu Kaptan Trump gemisini bana verdiği takdirde.'' ''Verecek hanımefendi, şüpheniz olmasın. Popolarını köpek balıklarına yem etmemizi istemiyorlarsa verecek.'' dedi koca Daniel. Trump'u geminin iç kısımlarına inen basamaklara doğru itelerken, Aboli yenilgiye uğramış kaptanın gözden kaybolmasını izledikten sonra liderlerinin kararlarını sorguladığını kimsenin duymaması için kendi yerel dilinde konuştu. ''Ya mürettebatı kavga çıkaracak olursa Gundvane, bugün yeterince adamımızı kaybettik, daha fazla kayba değer mi? Ayrıca bu rüzgar yaban domuzu osuruğundan bile güçsüz. Peşlerinden gittiğimizi anlarlarsa onlara yetişmemiz tüm günümüzü hatta daha fazlasını alabilir. ''Hım'' diye omurdandı Hal, Aboli'nin söylediklerini düşünerek. Fakat o bir avcıydı. Denizdeki yemleri avlamak için beslenip büyütülmüştü. Bu gemiyi ve içindeki ganimeti önüne taze et konan aç bir aslanın karşı koyamayacağı gibi o da geri çeviremezdi. ''Bay Moon, bayrakları indirin lütfen.'' diye seslendi Hal. Ardından Aboli'ye döndü. ''Bir fikrim var.'' dedi. Bunları mürettebatı duyup onun kendine olan güveninden güç alabilsin diye sırıtarak ve İngilizce söyledi. ''Daniel'a Trump'u buraya getirmesini söyleyin. Anlaşılan ona geminin üst tarafında ihtiyacımız olacak.'' Kaptanını bir sonraki kapışmaya hazır bulduğu için gemideki herkes gibi memnun olan Aboli, başıyla onaylayıp Hollandalı'yı getirmek üzere Hal'ın yanından ayrıldı. 8. Ayrımın sonu. Sayfa 83.